Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nden 16. işaret. İrhasat denilen bi'set-i nübüvvetten evvel fakat nübüvvetle alakadar olarak vücuda gelen harikalar dahi delail-i nübüvvettir. Şu da 3 kısımdır. Önce irhasatın tarifi yapıldı. Ne demek irhasat? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha peygamber olarak gönderilmeden önce ama peygamberimizin peygamberliği ile ilgili olarak meydana gelen bazı harika haller var. Bu harika haller de peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun delillerinden kabul edilmiş ve bunlara irhasat denilmiş. Konu daha net anlaşılsın diye. Peygamberimiz daha peygamber gönderilmeden önce onun peygamber olacağını gösteren deliller. Bunlar da peygamberimizin peygamberlik delillerindendir, göstergelerindendir. Bu birinci kısım Tevrat, İncil ve Zebur'la diğer peygamberlere verilen sayfelerde peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olacağını bildiren işaretlerden birkaç tanesini okuyacağız inşallah. Birinci kısım, Nas-ı Kur'an'la Tevrat, İncil, Zebur ve Suhuf-ı Enbiya'nın Nübüvvet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'a dair verdikleri haberdir. Önemli bir bilgi. Biz hep böyle Tevrat, İncil, Zebur gibi kitaplarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini bildiren bilgiler var. Peygamberimizin özelliklerini hatta Süryanice ve İbranice ifadelerle peygamberimizin isimleri Muhammed, Muhtar, Ahmet gibi manasına gelen isimlerin ama Süryani karşılığı, Süryanice ve İbranice karşılığında peygamberimizin vasıfları, özellikleri birçok bilgi bulunmakta. Fakat diğer peygamberlerin sayfelerinde de acaba bunlarla ilgili bilgi var mı? Mesela İbrahim Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam gibi o peygamberlerin sayfelerinde de bunlar var mıydı? Üstad Bediüzzaman burada Suhuf-ı Enbiya diyerek, peygamberlerin sayfeleri diyerek buna işaret etmiş oluyor. Peki bunun Kur'an'daki nasıl Kur'an dediği, yani Kur'an'ın ayetlerinde buna işaretler var. Kur'an bize bunu bildiriyor ifadelerini. Hangi ayetler olabilir diye birkaç tanesini okuyalım. Mesela وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ Kendilerine kitap verilenlerden şu misakı almıştı Allah. Neymiş o misak? Söz, akit, anlaşma. Hangi sözü almıştı Allah da onlardan? Kendilerine kitap verilenlerden. لَتُبَيِّنُنَّهُ Onu açıklayacaksınız. Linnas insanlara ve la tektumune ve onu gizlemeyeceksiniz. Burada kendilerine kitap verilenlerden maksat kimdir diye müfessirler, alimler bunu tartışmışlar, yorumlarda bulunmuşlar. Bazı alimler demişlerdir ki bunlar Yahudilerdir. Bazı alimler Yahudiler ve Hristiyanlardır demişler. Ama alimlerin bir kısmı da burada kendilerine kitap verilen bütün ümmetler. Dolayısıyla bu yorumu dikkate aldığımızda Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberler sayfelerinde, kitaplarında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan ve ona verilecek Kur'an'dan haberdar edilmişler ve kendi ümmetlerine de bu bilgiyi ulaştırmaları kendilerine söylenmiş. Şimdi tabii onların ümmetleri bu görevi yapmışlar, yapmamışlar ayrı konu. Ama peygamberlere böyle bir bilginin ulaştırılması ve bunu da ümmetlerine bildirmeleriyle ilgili açık, sarih bir emir var. Burada bir ayet daha açık ve daha net. Okuyalım. وَاِنَّهُ لَتَنْز۪يلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ O Kur'an, alemlerin Rabbinden indirilmiştir, inmiştir. Ondan geliyor. Ki, نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَم۪ينَ O Kur'an'ı Ruhu Emin, güvenli ruh, Cebrail aleyhisselam getirdi. Kime? Ala kalbiki. Ya Muhammed senin kalbine. Litekune minel münzirin. Sen insanları uyaranlardan, ikaz edenlerden olasın diye. Hangi lisanla? bilisenin arabiyyin mubin. Apaçık Arapça diliyle o Kur'an'ı senin kalbine indirdi. Dolayısıyla Kur'an Arapçadır. Arapça olmayanlara Kur'an denilmez. Dolayısıyla peki nedir bu Kur'an? Ve innehu lefî zuburil evvelîn. Öncekilerin kitaplarında, sayfelerinde de ona işaretler edilmişti. Orada da vardı onun ismi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve o Kur'an'ın kendisine indirildiği Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, demek ki Hazreti Adem babamızdan peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlere ve onlara verilen sayfelere ve kitaplara da peygamberimizin ismi sıfatlarıyla, özellikleriyle geçiyor ve ümmetlerine bu anlamda peygamberlerin de bildirildiğini açık bir şekilde söyleme imkanına sahip oluyoruz. Şu halde gerek Tevrat, İncil ve Zebur gibi sayfelerde, gerekse İbrahim Aleyhisselam'a verilen sayfelerde ve diğer peygamberlere verilen sayfelerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceği, ahir zaman peygamber olarak geleceği müjdelenmiş. Kiminde işareten, kiminde saraheten, kiminde vasıflarıyla, kiminde ismiyle. Mesela bir hadiste Peygamberimiz buyuruyor ki benim ismim Tevrat'ta Ahyet, İncil'de Ahmet, Kur'an'da Muhammed buyurmuş. İşte diyor Üstad Bediüzzaman, Kur'an'ın bize bildirmesine göre Tevrat, İncil, Zebur ve Suhuf-ı Enbiya'nın Nübüvvet Ahmet Aleyhisselam'a dair verdikleri haberlerdir. Evet, bakalım bu sayfelerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verilmesiyle ilgili başka ayetler biraz sonra gelecek, onları da okuyacağız inşallah. Evet, madem o kitaplar semavidirler, yani Adem babamıza, Hazreti Adem babamıza gelen suhuflardan Hazreti İsa Aleyhisselam'a gelen İncil'e kadar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen Kur'an daha gelmediğini düşünelim. Elbette bunların tamamı semavidirler. Allah'ın kelamıdır. O peygamberlere Allah emirlerini, yasaklarını ve kendi özelliklerini anlatan, insanların ne yapmaları gerektiğini anlatan mutlaka bildirileri vardı, öğretileri vardı. Onları peygamberlerine bildirecek. Nasıl bildirecek? Vahiy ile bildirecek. İşte bu vahiy ile bildirdiği şeylere biz sayfeler diyoruz. Nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilen emirlerin, nehilerin, isteklerin bulunduğu sayfelere biz Kur'an diyoruz. Elbette o peygamberlere gönderilen her bir vahiy mecmuasının da bir ismi vardı. Adem Aleyhisselam'a indirilen suhuf, Şit Aleyhisselam'a, İdris Aleyhisselam'a, bizim bilmediğimiz başka sayfeler de olabilir. Çünkü bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 313 tane Resul gönderildiğini, bu peygamberlere kitaplar ve sayfeler verildiğini, ama toplamda 120 binden fazla peygamberin gönderildiğini, ama diğer peygamberlerin bu peygamberlere gönderilen sayfelerle amel ettiğini anlıyoruz. Bu açıdan baktığımızda 300'den fazla sayfe ve kitap indirildiğini, peygamberlere verildiğini ve onlarda da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isminin sıfatlarını ve özelliklerinin geçtiğini ifade edebiliriz. Şimdi madem ki o peygamberlere gönderilen kitaplar Allah tarafından gönderilmiştir ve madem o kitapların sahipleri enbiyadırlar, peygamberdirler, elbette ve herhalde. Buradaki herhalde kelimesi yani herhalde olabilir anlamındaki herhalde değil, her halükarda anlamında. Elbette ve her halükarda, herhalde yani her halde. Her durumda yani onların dinlerini nesheden ve kainatın şeklini değiştiren ve yerin yarısını getirdiği bir nurla ışıklandıran bir zattan bahsetmeleri zaruri ve kat'idir. Çok harika bir delil. Peygamberimizin özelliklerinden bahsetti burada. Bir, onların dinlerini nesheden, yani Kur'an-ı Kerim, kendinden önce gönderilen bütün peygamberlerin getirdikleri dinleri ve kitapları hükmünü kaldırdı. Evet, onlarda bulunan bazı hükümleri devam ettirdi ama devam ettirmediyse onları kaldırıldığı anlamına geliyor. Dolayısıyla düşünün, binlerce peygamber, yüzlerce peygamber kendilerinden sonra gelecek ahir zaman peygamberi onların dinlerini kaldıracak. 1. Kainatın şeklini değiştirecek. 2. Yerin yarısını getirdiği nur ile ışıklandıracak bir zat gelecek. Yerin yarısını, insanlığın beşte birisini binlerce yıl yeryüzünü aydınlatacak olan bir zattan bahsetmeleri zaruri ve kat'idir. Evet, küçük hadiseleri haber veren o kitaplar, Nevi Beşer'in en büyük hadisesi olan Hadise-i Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ı haber vermemek kabil midir? Ne kadar? Kainatın belki de en büyük meselesi Kur'an ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesi. Dolayısıyla o kitaplarda, o vahiy olan kitaplarda insanlara ait birçok özel hususların bahsedilmesi gösteriyor ki kainatın en büyük meselesi olan ve kainatın nuru, ışığı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan ve onun getirdiği kelam-ı ezeli olan Kur'an'dan bahsedilmemesi mümkün değil. İşte madem bilbedaha haber verecekler o kitaplar, herhalde ya tekzip edecekler ta ki dinlerini tahripten ve kitaplarını nesihten kurtarsınlar. Yani böyle bir zat gelecek ve bu zat o peygamberlerin kitaplarındaki söylediği şeylerin hükmünü kaldıracak. Peki o zaman gelecek insan bunların yanlış bir şey yapıyorsa o zaman diyecek ki bu yanlıştır, böyle birisi gelecek, sakın buna uymayın. Ne gibi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi ümmetinde çıkacak Deccal, Süfyan gibi insanlardan haber vermiş. Niye? Bu insanlar dinin hükümlerini kaldıracaklar, çok tehlikelidirler, aman bunlara inanmayın, itaat etmeyin, uymayın diye. Öbür taraftan da Mehdi'den haber vermiş, bu da benim dinimi devam ettirecek, benim getirdiğim dini insanlara ulaştırmada, onların anlayışına, idrakine yakınlaştırmada çok büyük hizmetler yapacak, dünya yüzünde hizmetlere vesile olacak, öyleyse buna uyun diye. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl ki kendi dinle alakadar dinine karşı çıkacak insanlardan bahsettiği gibi dinine taraftar olacak insanlardan da, hizmet edecek insanlardan da bahsetmiş. Şu halde diğer peygamberlerin de o peygamberlerin getirdiği dinin emirlerini, yasaklarını, hükümlerini kaldıracak bir kişiden ya olumlu olarak bahsedecekler ya olumsuz olarak. Olumsuz olarak bahsetmeleri gerekirse, niye katılmıyorlarsa ve kabul etmiyorlarsa o gelecek zatın yaptıklarını, diyecekler ki ahir zamanda böyle birisi gelecek, sakın buna uymayın diyecekler. Dolayısıyla onu yalanlayacaklar yani, tabiri caizse. Veya tasdik edecekler. Ya da diyecekler ki o peygamberler, evet ahir zamanda bir peygamber gelecek, en büyüğü, en sonuncusu. O peygamber en doğrusudur, en büyük peygamberdir ve biz onun peygamberliğini şimdiden kabul ediyoruz, tasdik ediyoruz. O haktır, Allah'ın elçisidir ve şu şu özelliklere sahiptir diye onun vasıflarını kitaplarında açıklayacaklar. Ne kadar güzel, buna biz sebir ve taksim metodu diyoruz belagatta, mantıkta. Yani bütün muhtemel yönler dikkate alınarak incelenir ve imkansızı ortaya konarak imkanın ispatı yapılır. Demek ki, halbuki niye tasdik edecekler o peygamberler, ahir zaman peygamberini? Ta ki o hakikatlı zat ile dinleri hurafattan ve tahrifattan kurtulsun. Mesela Tevrat'ı değiştirmişler. Ne diyecek ahir zaman peygamberi? Diyecektir ki, bu Tevrat Allah tarafından gönderilen orijinal haliyle muhafaza edilememiş, içine yanlış şeyler girmiş. Dolayısıyla peygamberler ve vahiy bu yanlış şeylerden uzaktır. Bunlar hurafedir. Asla bunları kabul etmiyoruz ve bir peygambere gönderilen vahiy olarak telakki etmiyoruz şeklinde o peygamberlere yapılacak iftiralardan da uydurmalardan da Allah-u Teala o peygamber vasıtasıyla onları korumuş olsun. Evet. Demek ki ahir zaman peygamberinin gönderileceği sadece Kur'an ayetleriyle ifade edilmiş olmuyor. Aynı zamanda akıl ve mantık da bunu gerekli görüyor. Neden? Bütün peygamberlerin getirdiği dinleri ortadan kaldıracak, yeni bir din getirecek, yeni hükümler koyacak bir zatı ya o peygamberler tasdik edecekler, ta ki kendi ümmetlerinin kitaplarına soktuğu yanlışlardan kitaplarını o peygamber muhafaza etsin, korusun, bunlar yanlıştır desin. Ya da o ahir zamanda gelecek peygamberi yalanlayacaklar, ta ki dinlerini ortadan kaldırmasını istemesinler. Öyleyse, halbuki dost ve düşmanın ittifakıyla tekzip emaresi hiçbir kitapta yoktur. Yani elimizde bulunan kitaplar dahil, tarihte o kitaplardan bilgi verilen bütün kitaplar incelendiğinde, ahir zaman peygamberinin geleceğini yalanlayan hiçbir bilgi ve delil yok. Öyleyse tasdik vardır. Madem yalanlama yok, öyleyse onay vardır. Kabul vardır, tasdik vardır. Madem mutlak bir surette tasdik vardır ve madem şu tasdikin vücudunu iktiza eden kat'i bir illet ve esaslı bir sebep vardır, yani o peygamberler, bu peygamber, ahir zaman peygamberinin geleceğini haber vermek suretiyle kendi kitaplar getirdiği kitaplara sokulmuş, insanlar tarafından sokulmuş o yanlış bilgilerden o peygamber o hurafeleri temizleyecek ve o peygamberlerin bunlardan uzak olduğunu, vahyin bundan münezzeh olduğunu ifade edecek. Böyle bir esaslı sebep var. Biz dahi o tasdikin vücuduna delalet eden 3 hucceti kat'a ile ispat edeceğiz. Yani Tevrat, İncil ve Zebur gibi mukaddes kitaplarda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verildiğini gösteren 3 tane delil okuyacağız. Evet, 3 hucceti kat'a ile ispat edeceğiz. Birinci hüccet. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın lisanıyla onlara der ki, kitaplarınızda benim tasdikim ve evsafım vardır. Benim beyan ettiğim şeylerde kitaplarınız beni tasdik ediyor. Ayet. Allah-u Teala ferman ediyor. Kul, de ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Fe'tu bit-Tevrati fetluha in kuntum sadikin. Getirin Tevrat'ınızı. Eğer doğruysanız iddialarınızda, açın, okuyun onu. Dolayısıyla Peygamberimiz ayetlerin diliyle o günün Yahudi ve Hristiyan alimlerine ellerindeki Tevrat'ı açıp okumalarını ve kendisinden bahsedildiğini görmelerini, eğer kendisinden bahsetmiyorsa, kendisini yalanlıyorsa okuyun bakalım, yalanlanan yerleri gösterin bakalım diye meydan okumasına karşılık onlardan hiçbirisi buna gelip de bak burada seni yalanlıyor, buradaki ifade seni inkar ediyor diyememişler. Bir başka ayet. Kul te'alev. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala emrediyor. Sen o ehli kitaba, kendilerine kitap verilenlere söyle. Te'alev. Gelin. Ned'u ebnayena, çocuklarımızı, ve ebnayekum, çocuklarınızı, ve nisaena ve nisaekum, hanımlar, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, ve enfusena ve enfusekum, kendimizi ve kendinizi çağıralım, bir araya gelelim, sümme nebtehil, sonra lanetleşelim, fele'al la'netallah alel kazibin, sonra Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olacağını söyleyelim. Yani ben vahyin bildirdiğiyle iddia ediyorum ki sizin kitaplarınızda Allah-u Teala benim geleceğim haber vermiştir. Ve bana uymanız gerektiğini sizden ahit almıştır, söz almıştır diye söylüyorum. Siz de diyorsunuz ki kitaplarımızda böyle bir bilgi yok. Eğer bu iddianızda doğruysanız şu anlatılan şekilde bir araya gelelim ve diyelim ki Allah'ım hangimiz yalancıysa senin lanetin onun üzerine olsun diyelim diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayet geldikten sonra ve kıyamete kadar aslında bu şeyde bulunmuş ama hiçbirisi kalkıp da bu lanete haydi yapalım diyememiş gibi ayetlerde onlara meydan okuyor. Tevrat'ınızı getiriniz, okuyunuz ve geliniz biz çoluk ve çocuğumuzu alıp Cenab-ı Hakk'ın dergahına el açıp yalancılar aleyhinde lanetle dua edeceğiz diye mütemadiyen onların başına vurduğu halde hiç Yahudi bir alim veya Nasrani bir kıssis onun bir yanlışını gösteremedi. Eğer gösterseydi, ha bazılar diyorlar yani, peki gösterdiyse ne bilelim göstermediğini? Gösterseydi, pek çok kesrette bulunan ve pek çok inatlı ve hasetli olan kafirler ve münafık Yahudiler ve bütün alemi küfür her tarafta ilan edeceklerdi. O zaman böyle bir şey olsaydı bunun gizlenmesi mümkün değildi. Şu özelliklere sahip olan o kadar Yahudiler, Hristiyanlar, o kadar peygamberimize karşı olanlar bunları her yerde anlatacaklar ve her yerde bunu yayarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlamaya çalışacaklardı. Ama bununla ilgili hiçbir bilgi, hiçbir belge, hiçbir eserlerde, kitaplarda emare ve delil yok. Demek ki onlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın vahiyle bildirdiği bu meydan okumasına sessiz kalmışlar, susmuşlar ve bir açıdan itiraf etmişler. Evet, senin bilgilerin aslında bizim kitaplarımızda var. Biz korkumuzdan, Allah'ın laneti üzerimize gelir diye korktuğumuzdan bu meydan okumaya karşı meydan okuyamıyoruz, çıkamıyoruz ve sessiz kalıyoruz demişler. Yine Peygamberimiz demiş, ya yanlışımı bulunuz veyahut sizinle mahvoluncaya kadar cihat edeceğim. Halbuki bunlar harbi ve perişaniyeti ve hicreti ihtiyar ettiler. Mesela Yahudiler, 3 tane meşhur Yahudi vardı Medine'de. Onların hepsi Peygamberimize karşı mağlup oldular. Ya Medine'yi terk edip gittiler ya da cezalarını çektiler. Dolayısıyla demek yanlışını bulamadılar. Bir yanlış bulunsaydı onlar kurtulurlardı. Demek ki onlar iddialarında doğru olmadıklarını, kitaplarında aslında Peygamberimizden bahseden pek çok bilgi ve belgenin olduğunu bildiklerinden bu iddiaya karşı sessiz kalmayı tercih etmişler ve hem dünyada hem kabirde hem ahirette rezil olmuşlar. Birinci hüccet bu. Demek ki bizim okuduğumuz ayetler ve burada geçen ayetlere dikkate aldığımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatı boyunca Yahudi ve Hristiyanlarla olan bu mücadeleleri ve bu meydan okumaları dikkate alındığında evet, Tevrat, İncil, Zebur gibi bütün peygamberlerin kitaplarında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceği müjdelenmiş, haber verilmiş. Öyleyse Peygamberimizin binlerce mucizesinden başka aynı zamanda bu da tek başına bir mucize. Peygamberimizin peygamberliğinin delillerinden bir delil olarak tarihin sayfalarına altın harflerle yazılmış. Bu birinci delil. İkinci delil, ikinci hüccet, Tevrat, İncil ve Zebur'un ibareleri Kur'an gibi i'cazları olmadığından hem mütemadiyen tercüme üstüne olduğundan pek çok yabani kelimeler içlerine karıştı. Bu önemli. Şimdi Tevrat, İncil ve Zebur'un Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsetmesinin biz diyoruz ki Tevrat, İncil ve Zebur'da Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bahseden ayetler var diyoruz Müslümanlar olarak. O zaman gayrimüslimler diyorlar ki hem diyorlar siz Tevrat, İncil ve Zebur'un değiştirildiğini, orijinalitesinin muhafaza edilmediğini, korunmadığını iddia ediyorsunuz. Hem de Tevrat ve İncil ve Zebur'da yani böyle bozulmuş bir kitap iddiasında bulunuyorsunuz. Arkasından da Tevrat, İncil ve Zebur'da Peygamberimize işaretler var diyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi diye bizi dolayısıyla sessiz kalmaya davet ediyorlar ve delil getirmemizi istemiyorlar. Şimdi üstadımız aslında buna bir cevap veriyor. Evet, Tevrat, İncil ve Zebur ibareleri ne demek? Kur'an-ı Kerim'in hem manası mucize hem lafzı mucize. Yani o manayı o lafızdan başka bir lafızla ifade etmek mümkün değil. Ne gibi? İnsanın ruhu da mucize, insanlar yapamazlar. Bedeni de mucize. Yani insanların bedenini hani biz bugün insan bedeni yapabiliriz diyemezler yani. Allah-u Teala ruhumuzu da mucize olarak yaratmış. Hiçbir varlık ruh yapamaz. Öyleyse insanların bedenini de Allah-u Teala mucize olarak yaratmış. Hiçbir insan, hiçbir varlık bir insan bedeni yapamaz. Bu da mucize. Dizilişi mucize yani. Demek ki Kur'an ayetlerinin hem manası mucize hem lafızları, dizilişi Arapça olarak dizilişi mucize. Yani bütün insanlık bir araya gelse o Kur'an-ı Kerim bir benzerini yapmaları mümkün değil. Konumuz o değil. Ama diğer peygamberlere gönderilen vahiylerde lafızları mucize olmamış. Yani o mana başka şekilde de söylenebilir. İşte o ibareleri Kur'an gibi mucize olmadığından, bir de bütün asırlar geçtikçe yeni tercümelerle, farklı ifadelerle o ayetler farklı dillere, farklı kelimelerle aynı dilde olsa bile farklı kelimelere çevrildiğinden pek çok yabancı kelime, yani vahiy olarak gelen kelimelerden olmayan başka kelimeler o kitaplara, yani İncil, Tevrat ve Zebur gibi kitaplara girmiş. Evet. Mesela diyelim ki himada. Bunu bir tane örnek verelim daha net anlaşılsın diye. Mesela alemin himadası gelecek diyor. Tevrat'ta böyle bir ifade geçiyor. Haç 2'de alemin himadası gelecek diyor ayette. Şimdi biz alemin himadasına baktığımızda İslam alimleri demişler ki bu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a işaret ediyor. Neden? Oradaki anlatılan vasıflar tamamen ahir zaman peygamberinin yaptıklarını gösteriyor. 2. Himada kelimesi Muhammed, Ahmet kelimelerinin temel harfleridir. Ha, mim, dal. Ha, mim, dal. Övülmüş, methedilmiş demek. Dolayısıyla Tevrat'ta Ahyet, İncil'de Ahmet ve Kur'an'da Muhammed diye geçen zatın isminin temel harfleri. Hem isim olarak hem de özellik olarak bundan bahsedilen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Çünkü anlatılan özellikleri İncil, Hazreti İsa Aleyhisselam taşımıyor. Madem İncil ve kendisine verilen İsa Aleyhisselam bu özellikleri taşımıyor, Tevrat'tan sonra gelen ve bilinen en meşhur kitap Kur'an'dır. Gönderilen en meşhur peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun için bir başka peygamberin o özellikleri taşıması mümkün değil. Şimdi himada kelimesi İslam alimleri tarafından kitaplarda böyle anlatılmış. Ama biz bugün baktığımızda Tevrat'ın Haç 2'de bu ifadeyi göremiyoruz. Ne diye tercüme edilmiş? Değerli eşyalar diye tercüme edilmiş. Dolayısıyla biz bugün baktığımızda himada kelimesinin orijinalini bulamadığımız için ama Tevrat'ın orijinaline bakıldığında bunun himada olduğu ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça işaret ettiği görülecek. Ama orijinalinden Tevrat'ı takip etmeyen insanlar ne diyecekler? Tevrat'ta böyle bir şey yok diyecekler. İşte gerek kelimelerin bizzat kendisini değiştirerek, gerek tercüme üstüne farklı ifadeler kullanarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işaret eden birçok Tevrat ve İncil'deki Zebur'daki ayetler çıkarılmış. Evet. Hatta bir kısmı da müfessirlerin sözleri ve yanlış tevilleri onların ayetleriyle iltibas edildi. Mesela Tevrat'ın bir yerine müfessir bir şey yazıyor. O ayetle karıştırıldı. Oradaki açıklama ayete ait değil. Oradaki açıklama bir müfessire ait. Yani Tevrat'ın açıklamasını yapan birisine ait. Ama o orijinal ayetle o ayete tefsir yapan müfessirin açıklaması karıştırıldı. Böylece hem bazı nadanların ve bazı ehli garazın tahrifatı da ilave edildi. Demek ki burada biz 3-4 tane özellik gördük. Tevrat, İncil ve Zebur gibi kitapların orijinalitesini koruyamamasının 3-4 tane neticesi var. 1. Onlar Kur'an gibi lafızları mucize değildi. Mucize olmadığından farklı ifadelerle söylenebiliyordu. İşte bu zamanla tercüme edile edile orijinalitesindeki o manayı kaybetti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan özellikler kayboldu. Ve birçok yabancı kelime girdi. İkincisi müfessirlerin yaptıkları açıklamalar ayetlerle karıştırıldı ve o açıklamalar da sanki ayet gibi algılandı. Açıklamalar ayete zıt olduğu için Peygamberimize ait olan özellikler yok oldu. Bir de bir kısım o çok gafil insanlar, çok zalim insanlar, hatta Allah'ın ayetlerini satan bir kısım insanlar ki Kur'an-ı Kerim'de buna işaret ediliyor. Bir kısım insan da ayetlerin yerlerini kaldırarak başka ifade oraya koydular. Bu da Kur'an-ı Kerim'de harfleri yerinden kaldırdılar, kendileri yazdılar ve bu Allah'tandır dediler şeklinde net ayet var. Demek ki bu özelliklerin tamamını topladığımızda bugün Tevrat, İncil ve Zebur'un orijinalinin olmadığını, bazı peygamberin işaretli ifadelerin değiştirildiğini, ancak ne kadar değiştirirse değiştirilsin, elbette orijinali vahiy olduğundan yine de bazı elmas kırıntıları, hani nasıl ki göl yerinde su eksik olmaz tabiri, bazı orijinal ayetlerin kırıntıları içerisinde kalmış ve onlar bile bu kadar değiştirilmesine rağmen, bu kadar tercüme yapmasına rağmen, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da o kadar çok bahsedilmiş ki Tevrat, İncil ve Zebur'da, yine de yüzlerce delil şu anda Tevrat ve İncil'den çıkarılıyor. Ve inşallah oradan bir kısmını beraber okuyacağız ileriki derslerimizde. Şu surette o kitaplarda tahrifat, tağyirat çoğaldı. Değiştirmişler yani. Hatta Şeyh Rahmetullahi Hindi, Allame-i Meşhur, Kütüb-i Sabıkan'ın binler yerde tahrifatını keşişlerine ve Yahudi ve Nasara ulemasına ispat ederek iskat etmiş. Bu Şeyh Rahmetullahi Hindi, Hindistanlı meşhur bir alim, Fander isimli bir misyoner ekibiyle beraber Hindistan'a gitmiş. Orada bu zatla bir münazara yapmış. Tabi uzun bir olay, olay arkası uzun. Bu Şeyh Rahmetullahi Hindi bu misyonerlerle sürekli yazışmış. Daha sonra gel burada bunları bir müzakere edelim, bir münazara edelim, fikir alışverişinde bulunalım diye bir ortam hazırlamışlar. Orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğu, Tevrat, İncil ve Zebur gibi kitaplara sonradan çok şeylerin karıştırıldığı, bu Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu olmadığı, Allah'ın kulu ve Resulü olduğu, İslamiyet'in savunduğu ve kabul ettiği bu hakikatler ile Hristiyan ve Yahudilerin kabul ettiği yanlışlar. Bunlar burada münakaşa edelim diye. Evet, işte bu Şeyh Rahmetullahi Hindi denilen bu meşhur alim, bu kitaplardaki binler yerde tahrifatını, yani binlerce yerde, bak şurayı değiştirilmiş şundan dolayı, burada değişmiş bundan dolayı diye öyle bir münazara ve münakaşa yapmışlar ki, daha münazara bitmeden Fander ve ekibi orayı terk etmişler. Evet. Oradaki Yahudilere, Hristiyan alimlerine ve keşişlere ispat etmiş ki Tevrat, İncil ve Zebur orijinal haline muhafaza edilmemiştir ve değiştirilmiştir. Hatta şu zamanda dahi meşhur Hüseyin'i işte bu kadar tarifatla beraber. Evet. Bu kitabı belki sorabilirler bazıları. Bunu da bir cümleyle ifade edelim. İzharul Hak diye bu Rahmetullahil Hindi diye meşhur olan bu zatın kitabı, kendisi daha sonra bu münazaraları yazmış ve tercüme de edilmiş. Bakmak isteyenler için binlerce yerde bu ehli kitaba verilen bu kitapların değiştirildiği ispatını yapmış. İşte bu kadar tahrifatla beraber şu zamanda dahi, yani düşünün, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderildiği zamandaki Tevrat'ı bir düşünelim. Peygamber Aleyhisselam gelmeden önce de değişiklikler yapmışlar ayetler üzerinde. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra Tevrat, İncil ve Zebur'daki daha açık ve net olan bilgiler, onları da değiştirmeye çalışıyorlar ki ta ki günümüzdeki insanlar onları görüp de Hazreti Muhammed'e inanmasınlar diye. Dolayısıyla İslam tarihinde İslam alimlerinin Tevrat, İncil ve Zebur'da peygamberimize işaret eden şu deliller var dedikleri halde biz bugün elimizde tercüme edilmiş Tevrat, İncil ve Zebur'un tercümelerinde bu göremiyorsak, bu o alimlerin haşa yalan söylediğini değil, o alimlerin gördüğü kitapları biz görmediğimizi, daha sonra yapılan tercümelerin onların da değiştirilerek yapıldığını anlamak gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında zaten değiştirilmiş bir Tevrat, İncil, Zebur vardı. Ama buna rağmen çok daha bilgiler vardı Peygamberimizi işaret eden. Fakat zamanla o hasut Yahudiler ve hasut Hristiyanlar, o alimler, onları görür de insanlar Müslüman olur diye onlar da değiştirmişler tercüme ede ede. İyi, ama bütün bunlara rağmen Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bu zamana kadar bu kitaplar hala tercüme üzerine değiştirilmeye çalışılmasına rağmen yine de Hüseyin-i Cisri rahmetullahi aleyh o kitaplardan 110 delil Nübüvvet-i Ahmediye'ye dair çıkarmıştır. 110-114 o civarda, yani 100'den fazla bir delil görüyoruz ki Tevrat, İncil ve Zebur'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu ispat ediyor ve Allah o peygamberlere, ümmetlerine o kitaplarda bunu açıklamış. Evet. Bu eseri Risale-i Hamidiye'de yazmış. O Risale'yi de Manastırlı merhum İsmail Hakkı tercüme etmiş. Kim arzu ederse ona müracaat eder, görür. Tavsiye ederiz okumalarını. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olarak gönderileceğini, özellikleriyle, vasıflarıyla Tevrat, İncil ve Zebur'da. Onu okumaya fırsat bulamayanların Muzet Ahmed Risalesi'nin 16. nükte-i işaretini okumalarını tavsiye ederiz. Burada da onlarca delilleri görebilirler. Bu işin bir boyutu. İkincisi, hem demek ki birinci boyut Tevrat, İncil ve Zebur, bu kadar değişikliğe rağmen hala içinde Peygamberimizin peygamberliğini gösteren yüzlerce delil bulup çıkarılmış ve yazılmış, kaydedilmiş. İki, hem pek çok Yahudi uleması ve Nasara uleması, Nasara Hristiyanlar demek yani, Hristiyan uleması ikrar ve itiraf etmişler ki kitaplarımızda Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın evsafı yazılıdır. Ve Subhanallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderileceğini biz gördük ve kabul ediyoruz demişler. Evet, gayrimüslim olarak bunlara birkaç örnek. Mesela, evet, gayrimüslim olarak başta meşhur Rum meliklerinden Hirakl itiraf etmiş. Demiş ki, evet, İsa Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan haber veriyor. Allah. Rum sultanlarından, krallarından Hirakl. Hem Rum meliki Mukavkıs namında Mısır hakimi ve ulema-i Yahud'un en meşhurlarından İbn Suriya ve İbn Ahtab ve onun kardeşi Ka'b ibn Esed ve Zübeyir bin Batiya gibi meşhur ulema ve reisler gayrimüslim kaldıkları halde ikrar etmişler ki evet, kitaplarımızda onun evsafı vardır, ondan bahsediyorlar. Yani hem Müslümanlığı kabul etmediği halde bu hakkı itiraf etmek de gerçekten düşmanın bile mert olduğunu gösteriyor. Evet, ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini kabul etmiyorum ama eski dinimde devam edeceğim. Fakat bizim kitaplarımızda onun özelliklerini görüyoruz demek diye itirafta bulunmak cömertliğini, mertliğini göstermişler. Bravo. Düşmanın bile merdi olsun yani. Kaypağı olmasın, yalancısı olmasın. Sözünde dursun, düşmanın bile gerçeği itiraf etsin. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir vasfı ma el fadile ma şehidet bihil a'da. Fazilet odur ki düşmanların bile tasdike mecbur kalsın. Böyle bir fazilet sahibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam.